Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu mudillele ve men yehdihillahu fela mudillele ve men yudlil fela hadiyele. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd fe inne istagal hadisi kitabullah ve hayral hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Aleyküm selam ve rahmetullah. Tam zamanında yetiştik. Hadis usulünde dördüncü dersimiz meşhur muhaddisler ve eserleri hakkında. Dün sahabe ve tabiini incelemiştik. Bugün haliyle etba'ut tabiinin tarifi hadisinin hizmetleriyle devam edeceğiz. Etba'ut tabiin, tabiini takip edenler, tabiine tabi olanlar demektir. Tabiun ile görüşüp onlardan hadis rivayet edenlere denir. Tabiun ile görüşüp onlardan hadis rivayet edenlere etba'ut tabi'in denilir. Veya tebaut tabi'in de denilir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam hadislerini nakleden üçüncü nesildir. Etba'ut tabi'in devri hadis ilmi bakımından en önemli devirdir. Bu devirde hadisler yazılı eserlere intikal ettirilmeye başlamış, aynı zamanda hadis rivayeti sağlam usullerle bağlanmıştır. Hadis usulü, hadis rivayetleri, yani hadis usul dediğimiz ilim, etba'ut tabi'in döneminde tamamen oturmuş. Hadis öğrenme ve öğretme işi de bu devirde en mükemmel şekle girmiştir. Daha önce bahsettiğimiz tabi'un devrinde derlenen ve yazılı metinler halinde tespit edilen, ancak çoğu belli bir metotla tasnif edilmeyen hadisler, etba'ut tabi'in devri hadisçileri tarafından muntazam bir şekilde tasnif edilerek konularına göre ayrılıp düzgün bir şekilde kitaplarda toplanmıştır. Hadis ilmi etba'ut tabi'in hadisçileri tarafından tertipli bir şekilde kaidelere bağlanmış, düzenli hadis kitapları bu devirde yazılmaya başlanmıştır. İmam Malik'in El-Muvatta adlı eseri bu konuda örnek verilebilir. Bu devirde yazılmaya başlanan eserlerin daha sonraki çalışmalara esas teşkil ettiği görülür. Kısaca tekrar edelim. Etba'ut tabi'in, tabi'lerden devraldıkları hadisleri tertipli bir şekilde tasnif edip kitaplara aktarmışlar. Hadis rivayetini sağlam esaslara bağlamışlardır. Bunun için onlar hadis ilmine büyük hizmetleri yapmışlardır. Bu devrin meşhur hadisçilerini zikredelim. Bunların başında İmam Malik bin Enes gelir. 93 ile 179 hicri yılları arasında yaşamıştır. Yani miladi 711-795 yıllar arasında. Medine'de doğmuş, burada yetişmiştir. Daha küçük yaştayken hadis öğrenmeye başlamıştır. Nafi, Şureyk, İbn-i Şahab ez-Zühri, Ebu Zinat gibi tanınmış muhaddislerden rivayetleri vardır. Kendisinden de İmam Şafi, Yahya bin Said, Süfyan-ı Sevri gibi meşhurlar hadis almışlardır. Medine'de vefat etmiştir. Maliki mezhebi imamı, Malik'in en önemli eseri El-Muvatta'dır. El-Muvatta ilk tertipli hadis eseridir. Yani böyle konularla göre düzenli, bablar halinde düzenlenmiş ilk tertipli hadis eseri El-Muvatta. Birçok konulardaki hadisleri içerir. Bununla birlikte sahabe ve tabiuna ait haberleri de içine alır. Yani sahabenin ve tabiinin sözleri. Bunlar ne deniyordu? Ne deniyordu? Islah olarak sahabe sözlerine mevkuf, tabi'in sözlerine de maktu, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine merfu. İmam Şafi, merfu hadis Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a nispet edilen söz. Mevkuf hadis sahabenin sözü veya fiili. Maktu, tabi'inin sözü. İmam Şafii yeryüzünde İmam Malik'in eserinden daha sahih kitap olmadığını söylemiştir. Ancak bu söz Buhari ve Müslim gibi kitapların yazılmasından önce söylenmiştir. Muvatta'nın Eş-Şeybani tarafından rivayet edilmiş nüshası muteber tutulmuştur. Bu Şeybani, Muhammed bin Hasan Eş-Şeybani, İmam Ebu Hanife'nin başta gelen talebelerinden İmam Muhammed yani. Onun İmam Malik'ten dinlediği ve kaydettiği Muvatta nüshası. Bizim elimizde Yahya bin Yahya el-Leysi, şu senin getirdiğin Muvatta, Yahya bin Yahya el-Leysi rivayetidir. İmam Malik'ten onun rivayeti. Muhammed bin Hasan eş-Şeybani'nin rivayet ettiği Muvatta'da bazı farklılıklar var. Yani böyle farklı rivayetlerde farklı lafızlar gelebilmiştir. Her biri dinlediği hadisi kaydetmiş sonuçta. Zürkani ve Suyuti'nin Muvatta şerhleri en tanınmış Muvatta şerhleridir. İmam Şafii, ismi Muhammed bin İdris'tir. 150 Hicri yılında Şam'a bağlı Gazze'de doğmuş. Sütten kesilince Mekke'ye getirilip orada yetişmiştir. Lugat, şiir, tıp gibi ilimlerde zamanın şöhreti olmuştur. İslam ülkelerini dolaşıp ilim öğrenmiş, öğretmiştir. Bilhassa fıkıh ilminde temayüz etmiş, taraftarları Şafii mezhebini meydana getirmiştir. Ez-Zehebi, Şafii hadiste hafız idi. Hadisin illetlerini iyi bilirdi der. Ahmet bin Hanbel de eline kağıt kalem alan herkesin İmam Şafii'ye şükran borcu vardır demiştir. Fıkıh usulüne dair Er-Risale, hadise ait El-Müsned ve El-Üm adlı eseri meşhurdur. Kendisinden Ahmet bin Hanbel, Kasım bin Sellam yani Ebu Ubeyd diye meşhurdur bu. El-Hümeydi gibi hadisçiler rivayette bulunmuşlardır. Hümeydi yazmışlar. Hümeydi. Bu büyük ilim otoritesi genç yaşında ve en verimli çağında 204 Hicri yılında Mısır'da ölmüştür. Kendi adını taşıyan bir cami bitişiğinde gömülüdür. İmam Şafii Camii diye. Daha sonraki devir meşhur hadisçileri yani Etba'ut Tabi'nden sonraki. Etba'ut Tabi'nin devrini takip eden yıllar hadis tasnifinin altın çağıdır. 3. Hicri asrın başlarından itibaren sınırlayabileceğimiz bu devirde en önemli hadis eserleri ortaya çıkmıştır. Bu devirden de birkaç meşhur hadisçiyi tanıtmakta fayda var. Ahmet bin Hanbel 164 ila 241 yıllar arasında yaşamıştır. Bağdat'ta doğmuş, İslam aleminin büyük merkezlerine dolaşıp hadis öğrenmiştir. İmam Şafii ile de görüşmüştür. Kendisinden hadis alanlar arasında El-Buhari, Müslim, Ebu Davud başta gelir. Bunlar İmam Ahmet'in öğrencisidir. Hanbeli mezhebi imamı Ahmet bin Hanbel Bağdat'ta ölmüştür. Eserleri Tefsir, Kitab-ı Fadail-i Sahabe, Kitab-ül İlel, El-Müsned. Daha başka risaleleri de var buraya almamışlar. Mesela Kitab-ül Eşribe, Kitab-ül Vera, Kitab-ül Salah, Salat gibi daha başka risaleleri de var. Ahmet bin Hanbel'in El-Müsned adlı eseri değişik bir tertiptedir. Hadisler El-Müsned'de konularına göre değil, sahabilerin isimlerine göre sıralanmıştır. Bir sahabeden rivayet edilen hadisler Müsned adlı bir bölüm teşkil eder. Mesela Müsned-i Ebu Hureyre, Müsned-i Ebu Bekir. İlk önce Ebu Bekir'den radıyallahu anh'den gelen rivayetleri sıralar hepsini. Ondan sonra Ömer radıyallahu anh'a geçer. Aşire-i Mübeşşere'yi zikreder ilk 10 Müsned olarak. Ondan sonra alfabetik olarak devam eder. Yani konulara göre ayrılmış değildir. Türkçe mesela Fethur Rabbani diye Abdurrahman el-Benna Es-Saati'nin Fethur Rabbani adlı Müsned tertibi tercüme edilmeye başlamış. 6 ciltte kalmış. Tamam tercüme edilmedi henüz. Bu fıkıh bablarına ayırıyor Müsned'i. Müsned'in hadislerini. Yani Müsned konumundan çıkarıyor. Fıkıh bablarına göre ayırıyor hadisleri. Daha kullanışlı olsun diye. O kitabın tercümesi oluyor. Türkçe tercüme edilen 6 cilt. Bu Müsnedler İslamiyet'teki kıdeme, daha sonra kabile ismine göre bölümlenir. Mesela Aşire-i Mübeşşere Müsnedi, Ehl-i Beyt Müsnedi, Beni Haşim Müsnedi gibi. El-Müsned'de 10.000'i tekrar olmak üzere 40.000 hadis olduğu söylenmiştir. Elde mevcut tek baskısı 1313 tarihli 6 ciltlik Mısır baskısıdır diyor. Ama kitap eski olduğundan Bundan sonra bir sürü baskısı yapıldı Ahmet bin Hanbel'in müsnedi. Bu baskıdan faydalanarak Ahmet Muhammed Şakir'in başladığı yeni bir tertip bitirilememiştir. Yani Ahmet Muhammed Şakir bunu tamamlayamamış. Allah-u Alem bu Arnavut kardeşler Şuayb ve Abdülkadir Arnavut tarafından tamamlanıyor. Tahkikli olarak. O da bayağı 30 ciltten fazla. Ahmet bin Hanbel'i takip eden muhaddislerin başında Kütüb-i Sitte ashabı denilen El-Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace gelir. İslam ilim tarihinin de en parlak birer simaları olan bu altı muhaddisle eserlerini biz burada iki grupta inceleyeceğiz. Bunlardan birinci gruba Eş-Şeyhan veya Şeyhain denilen Bukhari ile Müslim. İkinci gruba ise Ashab-ı Sünen yani Sünen sahipleri denilen Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace dahildir. Şeyhan yani Şeyhain iki şeyh demek. Birincisi Bukhari 194 ile 256 yılları arasında yaşamıştır. Muhammed bin İsmail el-Bukhari, Bukhara'da doğmuştur. Küçük yaşta hadis öğrenmeye başlamıştır. Bağdat, Basra, Kufe, Şam, Hicaz gibi ilim merkezlerinde okumuştur. Pek çok meşhur alimden hadis öğrenmiş, kendisi de birçok talebe yetiştirmiştir. Harteng'de vefat etmiştir. Meşhur eserleri Camius Sahih, yani Sahih Bukhari diye bildiğimiz eser. Halku Ef'alil İbad, bu da Türkçe tercüme edilmiştir, küçük bir cüz halindedir. Edebül Müfret, güzel ahlak konusunda hadislerdir. Ahlaki hadisler adıyla Ali Fikri Yavuz tarafından tercüme edilmiş. Daha sonra başkaları tarafından 3-4 değişik tercümesi daha yapılmıştır. Tarihul Kebir, hadis ravilerine dair önemli bir kaynaktır, 7 cilt. Kitab-ı Duafa, zayıf ravilere dairdir. Zayıf ravileri belirtir bu kitapta. İşte Tarihus Sagir diye iki ciltlik yine ravilere dair kitabı var. Buraya almadıkları başka şey var. Kıraatu Halfel İmam. İmam arkasında Fatiha okumanın gereğiyle ilgili bir risale. Reful Yedeyn Fis Salah. Namazda elleri kaldırma ile ilgili bir derlemesi. Bunun dışında başka kitapları da var. Zikredilen, ona nispet edilen. Meşhurları bunlar. Camius Sahih, Bukhari'nin en önemli eseridir. İslam alimlerinin büyük çoğunluğu Sahih Bukhari'yi Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kitap kabul etmişlerdir. Yalnızca sahih hadisleri içine alan ilk eser sayılır. Yani sadece sahih hadisleri toplayan. Bukhari'nin sahihini 16 yılda tamamladığı, her hadis yazarken gusledip 2 rekat namaz kıldığı anlatılır. Ne derece doğrudur bilmez ama böyle denilir. Camius Sahih'de 9082 hadis vardır. Mevkuf yani sahabeye ait hadislerle maktu yani tabiuna ait hadisler ve tekrarlar çıkarılırsa geriye 2602 hadis kalır. Camius Sahih'in özellikleri mukaddimesi yoktur. Bir hadisi ihtiva ettiği hükme veya manasına göre birkaç yerde verir. Aynı hadisi birkaç yerde zikreder. Hadisler tekrar edilirken bazen basit lafız farkları, bazen de senet farkları söz konusudur. Yani ya farklı isnatla veyahut da metinde ufak tefek farklar vardır ayrı yerde zikrettiği zaman. Bukhari aynı isnat ve lafızlarla bir hadisi iki yerde çok ender tekrar etmiştir. Yani aynı hadisi tekrar etmişse mutlaka metninde ufak bir farklılık var veyahut senedi farklı bir isnat ile gelmiştir. Hadisin bab denilen bölüm başlığına en uygun olanını alır. Senetsiz verilmiş 1341 muallak yani senedinin baş tarafı söylenmemiş hadis vardır. 1341 tane. Muallak hadis. Mesela Bukhari diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Arada isnat zikretmiyor. İbn Abbas şöyle demiştir. Arada isnat yok. Bunun gibi hadisler. İbn Hacer Talikut Ta'lik adıyla bizim evde görmüşsünüzdür. 5 cilt bir kitap yazarak Buhari'nin böyle muallak verdiği hadisleri isnatlarını toplamaya çalışmış. Buhari bunu isnatsız vermiş ama falanca eserde mesela İbn-i Ebi Şeyben'in Musannef'inde bu şu isnatla gelmiştir diyerek bu isnatları tespit etmiştir o kitapta. Yani bunlar içerisinde bulamadığı çok nadirdir bu 1341 hadis içerisinde. Bab başlıklarının çoğunda konuyla ilgili ayetler vardır. Yine bab başlıklarının çoğunda konuyla ilgili fıkhi hükümler yer alır. Yani Buhari'nin sahihindeki bab başlıkları onun fıkhını gösterir. Yani işte hadislerden çıkardığı hükümler ihtiva eder. Sahih genellikle Buhari ve Müslim'in sahihlik şartlarına uyan hadislerden oluşur. Bazı bablarda hadis yoktur. Sadece bab başlığı zikreder. Bu durum Buhari'nin babın kapsadığı hükme uygun sahih hadis bulduğu halde kendi şartlarına uymadığı için yazmadığını gösterir. Yani bab başlığını koymuş, o babda hadis yok. Bunu Buhari, o konuda sahih bir hadis var bildiği ama yazmıyor, sahihine almıyor orada. Yani bu kitabında koştuğu şarta uymadığı için. Ama hadisin alimleri katında sahih. Bunun gibi. Buhari'nin şerhlerine gelince en önemlileri İbn Hacerül Askalani'nin Fetul Bari adlı şerhi. Türkçe tercüme muhtasar edilmiş. Bayağı çıkarılan bölümler var bu muhtasarda. Aynı isimde Fetul Bari adıyla İbn Hacer Askalani'den önce İbn Recep'ül Hanbeli Buhari'ye şerh yazmıştır. Umdetül Kari Ayni'nin eseridir. 22 cilt. Et-Terşih Alel-Camis Sahih adıyla Suyuti'nin Buhari şerhi vardır. İrşad-ı Sari adlı Kastallani'nin şerhi meşhurdur. Tuhvetül Bari adıyla Şeyhülislam Zekeriya el-Ensari'nin şerhi vardır. İbn-i Battal'ın yine Buhari şerhi vardır. Bunlardan başka Sahih Buhari'nin bablarını, yani bölüm olarak, tamam değil de bölüm olarak şerh edenler, hadislerini tertibe koyanlar, kısaltanlar da bir hayli yekün tutar. Bunlar içinde yalnız merfu, yani peygambere ait hadislere ayrılan Et-Tecridus Sarih li Ahadisil Cami Sahih çok tanınmıştır. Türkçe'ye Buhari Muhtasarı olarak tercüme edilen tek ciltlik Buharlar var ya, işte o bu. Tecridus Sarih kitabı. Sadece merfu hadisleri almış, sahabe sözlerini çıkarmış, tekrar rivayetleri çıkarmış ve bu tek cilt haline getirmiş. Yani bu 2600 civarında hadise indirmiş bunları. Zebidi tarafından yazılmıştır veya Zübeydi diye okunur. Türkçe açıklanmasıyla, şerhiyle birlikte 12 cilt olarak Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlamıştır. Diyanet İşleri'nin yayınladığı işte bu muhtasarının şerhidir. Tam metni değil yani. Müslim, İmam Müslim bin Haccac el Kureyşi'dir. 204 ila 261 yılları arasında yaşamıştır. Nisabur'da doğmuş. Daha genç yaşlarındayken en tanınmış hadis alimlerinden okumuştur. Irak, Şam, Hicaz alimlerinden de hadis öğrenmiştir. El-Buhari ile buluşmuş, ondan da faydalanmıştır. Nisabur'da vefat etmiştir. Eserleri Camius Sahih, Sahih Müslim diye bildiğimiz, Tarihur Ruvat, Kitabul İlel gibi eserleri. Bunun dışında Et-Temyiz diye eseri var İmam Müslim'in. Daha başka ufak eserleri var. Camius Sahih, Es-Sahihain, Es-Sahihain, yani iki sahihden biri, Kütüb-i Sitte'nin ikincisidir. 300 bin hadisten seçilerek tertiplenmiş, 7275 hadisten meydana gelir. Tekrarlarının çıkarılmasıyla geriye 4000'e yakın hadis kalır. Camius Sahih'in özellikleri şöyle. Buhari gibi Müslim'de sahihine yalnız sahih olduğuna hükmettiği hadisleri almıştır. Bir hadisi bütün isnatlarını ve rivayet farklarını bir yerde toplayarak verir. Yani ayrı ayrı yerlerde değil, bir babda hadisleri zikreder. Aynı hadisleri, rivayet farklarını orada gösterir. Tertibi Buhari'nin eserinin tertibinden daha üstün sayılmıştır. Birkaç hüküm taşıyan bir hadisi, Sahih Buhari'de olduğu gibi bölerek değişik yerlerde değil, bütünüyle verir. Mesela Buhari uzun bir hadisi, bir bölümünü başka bir hükmü ihtiva eden yerinde zikrederken, başka bir bölümünü o hükmün ilgili olduğu başka bir babda rivayet etmiştir. Müslim böyle yapmamış, tek bir yerde bütün ile vermiştir. Hadis usulü ilminin ana konularıyla ilgili bir mukaddimesi vardır. Müslim'in mukaddimesi bir nevi hadis usulü bilgileri içerir. Bu mukaddimede Müslim kendi sahihlik şartlarını da açıklamıştır. Müslim'in şerhleri Kadı İyaz'ın İkmalül Mü'lim, bunlar meşhurları, Suyuti'nin Eddibaç, Nevevi'nin El Minhacül Muhaddisin, meşhur Müslim şerhine kısaca Nevevi şerhi denir. Bunun muhtasarlarına gelince, yani Müslim'in İsferayini tarafından muhtasarı yapılmıştır. Hafız Münziri tarafından muhtasarı yapılmıştır. Türkçe'ye en son tercüme edilen muhtasar, iki cilt olarak Hüneri'den çıkan Abdullah Feyzi Kocaer'in yaptığı, Münziri'nin yaptığı muhtasar esas alınarak yapılmış. Tergip ve Terhib adlı meşhur hadis kitabının müellifi olan Hafız Münziri'nin bu muhtasarı çok güzeldir. Sahih Müslim'in Mehmet Sofuoğlu tarafından yapılan Türkçe tercümesi 8 cilt halinde tercüme edilmiştir. Ahmet Davutoğlu'nun Nevevi Şerhi ile birlikte yaptığı tercüme ise yayınlanmaktadır. O da 12 cilt miydi? Müslim, sendeki Müslim 12 cilt mi? 12 cilt. O Nevevi Şerhi genellikle var. Yani çok nadir Ahmet Davutoğlu müdahaleleri de bulmuş ona. Güzel bir şerh. El-Bukhari ve Müslim'in kitaplarını aldıkları hadisler sahihin en üst derecesi sayılır. Yani ikisinin ittifak ettiği hadisler. Muttefakun aleyh denilen hadisler. Bu tür hadisler o da işte El-Lü'lü vel-Mercan adıyla bir araya getirilmiş. Muttefakun aleyh hadisler diye Türkçe'ye tercüme edilmiş tek cilt halinde. O da piyasada mevcut. İmam Ebu Davud 202-275 yılları arasında yaşamıştır. Adı Süleyman bin Eşas'tır. Sicistan dolaylarında doğmuştur. İlk bilgilerden sonra hadis öğrenimine başlamıştır. Irak, Şam, Mısır ve Horasan'a gitmiştir. Ahmet bin Hanbel ve Yahya bin Ma'in'den hadis öğrenmiştir. Basra'da vefat etmiştir. Eserleri içerisinde en tanınmışı Es-Sünen'dir. Süneni Ebi Davud da denir. Şer'i hükümler konusundaki hadisleri ihtiva eder. İçinde bulunan 4800 hadis, 500 bin hadisten seçilmiştir. Ebu Davud'un Sünen'in özellikleri şöyle. Diğer eserler olduğu gibi Sünen-i Ebu Davud'un da bir takım özellikleri vardır. Bir hadis taşıdığı hükme göre birkaç yerde geçer. Metin yönünden zengindir. Bir bapta aynı konuda birkaç hadis verilmişse birinin diğerine göre mutlaka fazlalığı vardır. Kusurlu hadislere işaret edilmiştir. Yani zayıflığına Ebu Davud işaret etmiştir. Başlıkları hadislerden alimlerin çıkardıkları hükümlere göre tertiplenmiştir. Mürsel yani tabiinin sahabeyi atlamak suretiyle rivayet ettiği hadisler çoktur. Hatta Ebu Davud'un El-Merasil adıyla ayrı bir cüzü de var. Mürsel hadisler diyerek. Şerhleri Mealümüs Sünen, hatta bir tarafından yapılan Mealümüs Sünen, Şemsül Hak Azimabadi tarafından yapılan Avnül Ma'bud, Sahih Müslim'i kısaltan Hafız Münzir'in bir de Ebu Davud muhtasarı vardır. İmam Nesai Hicri 215-303 yıllar arasında yaşamıştır. Elinizdeki listelerde o vefat tarihleri olması lazım. Adı Ahmet bin Şuayb'dir. Horasan'ın Nesa kasabasında doğmuş, zamanının meşhur alimlerinden hadis öğrenmiştir. Bu iş için Horasan, Hicaz, Irak, Mısır ve Şam'a gitmiştir. Önceleri Mısır'da yerleşmiş, sonra Şam'a göç ederek orada vefat etmiştir. Eserleri Es-Sünenül Kübra, 7 cilt. El-Müşteba veya Es-Sünenül Sugra, yani Sünen-i Nesai diye meşhur olan bu El-Müşteba'dır, Sünen-i Sugra'dır. Sünen-i Nesai ikincisidir, yani Müşteba diye bilinen. Sünen-i Sugra veya El-Müşteba'nın özellikleri de kısaca şunlardır. Ravi tenkidi yönü ağır basar. Ebu Davud ve Tirmizi'ye göre sahihlik şartları daha sıkı olduğu için bu ikisinin sünenlerinden daha üstün tutulmuştur. Ahkam hadisleri tertibindedir. Sünen-i Nesai'nin şerhleri içerisinde derli toplu olan eserlerden birisi Suyuti'nin şerhidir. Zehrur Ruba Alel Müşteba adıyla. Es-Sindi'de haşiye yazmış duruna. Sendeki tercüme Zehrur Ruba yani Suyuti'nin şerhi ve Sindi'nin haşiyesi birlikte. Sonradan çıkan tercümesi, 3 ciltlik tercümesi şerh içermez. Sadece metinlerin tercümesi. Tirmizi 209-279 hicri yılları arasında yaşamıştır. Adı Muhammed bin İsa'dır. Ceyhun Nehri kenarında Tirmiz kasabasında doğmuştur. Buhari ve şeyhlerinden hadis öğrenmiştir. Hadis öğrenimi için Horasan, Irak ve Hicaz'a gitmiştir. Tirmiz'de vefat etmiştir. Eserleri, Tirmiz'in hadis konusunda iki önemli eseri vardır. El Cami veya Sünen-i Tirmizi, Kitabül İlel. Sünen-i Tirmizi de denilen El Cami adlı eseri daha çok sahih hadislerle birlikte hasen hadisleri ihtiva etmesiyle meşhur olmuştur. Tirmizi eserinde gerekli yerlerde cerh ve tadile ait terimleri de kullanmıştır. Cami'nin şerhleri Şerhu Cami Tirmizi İbn-i Seyyid'in Nas tarafından, Tuhvetül Ahvezi Abdurrahman el-Mübarek Furi tarafından, Suiti tarafından da Kutul Muhtezi adıyla şerh yazılmıştır. İçerisinde tabi zayıf hadisler de var. Bunların numaralarını çıkarmıştık hatırlarsanız sünenlerdeki numaraları. İbn-i Mace 209-273 hicri yılları arasında yaşamıştır. Adı Muhammed bin Yezid'dir. Kazvinlidir. Hadis öğrenimi için Bağdat, Basra, Kufe, Şam, Mısır ve Hicaz'a gitmiştir. İbn-i Mace'nin hadis, tefsir ve tarihe ait birkaç eseri vardır. Kendisi daha çok Es-Sünen veya Sünen-i İbn-i Mace adlı eseriyle tanınır. Kütüb-i Sitte'nin 6. kitabı olan Es-Sünen'in genel özellikleri şöyledir. İlk 5 esere göre ziyadelik ihtiva eden hadisleri çoktur. Yani onlarda geçmeyen hadisleri çoktur. Başlıkları kısadır. Fıkıh bölümleri güzel tertip edilmiştir. Misbahus Zücace adıyla Suiti tarafından şerh yazılmıştır. Bir de Dümeyri tarafından, Kemalettin Dümeyri tarafından veya Demiri tarafından şerh yapılmıştır. Bu sünenlere Hafız Elbani'nin tahriç çalışmalarını biliyorsunuz. Sahih-i Sünen-i İbn-i Mace ve Daif-i İbn-i Mace diye. İşte Ebu Davud'a, Tirmizi'ye ne sahih yaptı? Çalışmaları var, tasih çalışmaları. Etbaut tabi'in teriminin sözlük ve ıslah manası neydi? Tabiini takip eden, bu lügat manası. İstilah manası ise tabiinden hadis alan, onlarla görüşüp ondan hadis rivayet eden. Etbaut tabi'in devrinin en tanınmış eseri hangisidir? Muvattası. Etbaut tabi'in devrinin tanınmış hadisçileri kimlerdir? Malik, İmam Şafii. İkisi. Etbaut tabi'in.
O da Ebu Hanife. Hepsi aynı bir çizimde o dönemde.
Tabi. 150 yılında Ebu Hanife vefat ediyor. 150'de Şafii doğuyor. Malik'in, İmam Malik'in vefat tarihi de 179. 96-179 yılları arasında. Nasrında yaşıyor tabii. Evet, bu devrin tanınmış hadisçileri kimlerdir? Yani bu ele aldığımız Etbaut tabiinden sonraki devrin. Zühri'yi geçtik. Tabiindendi. Sahih. Sayhan veya Sayhain ne demek?
Buhari ve Müslim'de ikisi sahih olan rivayet ettiği hadisler.
Sayhan veya Sayhain iki sahih demek. Buhari ve Müslim'in sahihleri kastedilir. Kütüb-i Sitte ne demek? Kütüb-i Sitte ashabı deyince ne anlaşılıyor?
Sekiz tane mi orada?
Sitte altı. Kütüb-i Sitte ashabı deyince Buhari, Müslim yani sırasıyla Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace. altı meşhur hadis kitabı deyince bunlar anlaşılır.
Yani kutup sitede bu altısından mı ibaret? Bende yok kutup sitede.
Bunlardan ibaret.
Cemül Fevait daha geniş davranmış.
Cemül Fevait kütüb-i sitte ile Mecmu'u Zevaid'i birleştiriyor.
14 tane.
15 tane kitap var.
15.
15 kitabın derlenmesi. Tekrardan çıkarılmaz. Bukhari'nin en meşhur eserleri neler?
Sahih
Bukhari. Başka?
Edeb-ül Müfret.
Edeb-ül Müfret.
El-Cami.
El-Cami sahih zaten.
İkisi aynı isim mi?
Aynı isim. Reful Yedeyn. Halku Ef'al-i İbad. Ondan sonra Kıraat-ı Halfel İmam. Tarihül Kebir. O daha önemli bak. Tarihül Kebir. Ravilere dair. Sahih Buhari'nin özellikleri nelerdir?
16 yıl boyunca hadis toplaması.
Buhari'nin. Sahih Buhari'nin. Buhari'nin kendisi değil. Kitabın.
Mukaddimesi yok.
Mukaddimesi yok.
Bazı başları boş sayıda olsa bile.
Bir hadisi 2-3 yerde aynı fıkha göre koymuş olmaz.
Evet, ayrı isnatlarla, ayrı metinlerle zikretmesi.
Yani bütün olarak koymaması.
Evet. Bukhari'nin en meşhur şerhleri şerhi Fethül Bari. İbn-i Battal şerhi, Kastallani şerhi, Ayni'nin, Umdetül Kare şerhi. Müslim'in belli başlı eserlerinden. Başka? Et-Temiz diye bir kitap daha var. Bir tane daha zikrettiydik burada. Ha, Et-Temiz. Kitab-ül İleli var. Tarih-ül Ruvat diye ravilerin tarihi var. Müslim'in özellikleri hatırınızda mı?
Mukaddimesi. Mukaddimesinde bayağı bir hadis usulünü anlatıyor.
Evet.
Bahşir olsa
aynı bab da zikrediyor. Evet. Şimdi Bukhari ile Müslim arasında bir fark daha var. Burada zikredilmeyen. Yani Bukhari'yi Müslim'den ayıran önemli özellik. Bukhari likayı yeterli görmez. Muhasarat yeterli görmez, likayı şart koşar. Bu şu demek, muhasarat aynı asırda yaşamış olmak. Şimdi Müslim'e göre muhasarat yeterlidir ittisal için. Mesela ben Osman'la aynı çağda yaşamışım. Osman'dan rivayette bulunduğum zaman illaki görüşmüş olmam şart değil. Ben bunu söylüyorsam, yani bana Osman böyle rivayet etti diyorsam ve ben doğru sözlü birisiysem bu yeter sahihlik için. Müslim böyledir. Bukhari ise daha sıkı tutmuştur. Bukhari der ki, lika da şarttır. Görüşmüş olması şart, ondan hadis almış olması şart. Bukhari'yi Müslim'den ayıran en önemli özelliği budur. Ebu Davud'un Sünen'in özellikleri fıkhi bablara göre başlıkları atmıştır. Konu bakımından, metin bakımından zengindir. Mürsel hadisleri var, evet. Başka? Kusurlu hadislere işaret eder. 500 bin hadisten seçmiştir. 500 bin hadisten seçmiştir. Nesai'nin, Sünen'in özellikleri. Fıkıh bablarına göre, ahkam bablarına göre tertip edilmiştir. Ravi tenkidine yönelik Nesai'nin sözleri Ebu Davud ve Tirmizi'den fazladır. Onlardan daha sıkı tutmuştur işi Nesai. Daha üstündür. Sıhhat bakımından. Tirmizi'nin Cami adlı eseri en çok hangi yönüyle meşhur olmuştur? Hasan hadisler içermesiyle bolca. İbn-i Mace'nin Süneni hakkında neler biliyorsunuz? La ilahe illallah. Bunun ziyadelik içeren hadisleri daha fazla. Diyelim bir hadisi Tirmizi rivayet ediyor ya bir metinle. İbn-i Mace'de o hadisi, aynı hadisi daha uzun metinle rivayet ediyor. Bunun gibi. Ondan sonra bab başlıkları kısa. Tertibi, bölüm tertipleri oldukça güzel. Yani bu sebeple şey yapılmış. Yoksa İbn-i Mace'de uydurma hadisler var. Bayağı uydurma hadisler var. Zayıf hadisler var. Fakat tertibinin güzelliği, bab başlıklarının güzelliği, bunun gibi sebeplerden dolayı İbn-i Mace kütüphane arasına girmiştir. Evet, hadislerin yazıyla tespiti ve derlenmesi. Bundan önceki derslerde hadislerin yazılmış olduğundan bahsetmiştik. Özellikle Nebi Aleyhisselatü Vesselam, sahabe ve tabi'in devirlerinde az da olsa hadisler yazılmıştır. Bu dersimizde de Nebi Aleyhisselatü Vesselam zamanından 3. Hicri asrın başlarına gelinceye kadar hadislerin yazıyla tespit edilmesi sonucu ortaya çıkan yazılı metinlerdeki hadislerin derlenmesinden ve ilk yazılı eserlerden söz edeceğiz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında hadisler daha çok ezberden naklediliyordu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurarak, yalnızca Kur'an-ı Kerim'in yazılmasına izin vermiş, hadislerin yazılmasına müsaade etmemişti. Benden Kur'an-ı Kerim'den başka bir şey yazmayınız. Kim benden Kur'an'dan başka bir şey yazmışsa onu imha etsin. Yazmaksızın benden dilediğiniz gibi rivayet ediniz, bunda bir mahsur yoktur. Her kim bile bile bana yalan isnat edip beni söyledi diye yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın. Hadislerin yazılmasında izin verilmemiş olması iki önemli sebepten ileri geliyordu. Birincisi, hadislerin Kur'an-ı Kerim ayetleriyle karışma korkusu. İkincisi, yazı bilenlerin azlığı ve yazı tekniğinin iyi olmayışı yüzünden yanlış yazma endişesi. Bu iki sebepten dolayı sahabe hadisleri daha çok ezberden naklediyordu. Aslında Kur'an-ı Kerim bir yandan ezberlenip öte yandan yazıldığı ve birçok kimse tarafından hem yazılıp hem ezberlendiği için yanlış yazılma korkusu yoktu. Fakat hadisler öyle değildi. Onları hem herkes yazmıyor hem de bütün sahabe ezbere bilmiyordu. Bu yüzden de hem Kur'an-ı Kerim'de hem de birbiriyle karışma ihtimali vardı. Bununla beraber Nebi Aleyhisselatü Vesselam bazı sahabeye kendisinden işittikleri hadisleri yazmaları için izin vermişti. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, Hazreti Ali hadisleri yazarlardı. Hadis yazma izninin ne zaman verildiği belli olmadığından hadislerin yazılmasını men eden yasağın bütün sahabeye mi yoksa yazıyı iyi bilmediğinden dolayı doğru yazamayacak durumda olanlara mı konuldu belli değildir. Ancak bazı sahabenin peygamberden hadisleri yazmak için izin istedikleri, onun bir kısım sahabeye izin verdiği halde bir kısma izin vermediği tarihi bir gerçektir. Peygamberimizin izin verdikleri hadisleri yazar bu kimseler, vermedikleri de ezberden naklederlerdi. Hadislerin yazılmasına izin verilmediğini gösteren bir hadis şu şekilde. Ebu Said el-Hudri demiştir ki, Allah ondan razı olsun, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan hadis yazmak için izin istedim, bana izin vermekten çekindi. Hatibül Bağdadi Takyidül İlim'de rivayet eder bunu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerin yazılmasına izin verdiğini gösteren hadislerin en önemlileri de şöyle. Abdullah bin Amr bin As demiştir ki, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan ne işitirsem yazardım. Beni bundan men etmek istediler. Dediler ki, sen her şeyi yazıyorsun. Peygamber bir insandır. Rıza halinde de öfkeli halde de söz söyler. Bu tembih üzerine bir müddet hadis yazmaktan vazgeçtim. Nihayet işi peygambere arz ettim. Parmağını ağzına götürerek yaz dedi. Allah'a yemin ederim ki buradan, ağzımdan, hak sözden başkası çıkmaz. Sünen-i Ebu Davud'da ilim babında gelir bu rivayet. Ensardan birisi Hazreti Peygamber'e geldi. Ey Allah'ın Resulü dedi. Senden bir söz istiyorum. Hoşuma gidiyor ancak belleyemiyorum. Ezberleyemiyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam eliyle yazı yazmak işareti yaparak sağ elinden faydalan buyurdu. Bunu da Tirmizi rivayet eder. Aleyküm selam ve rahmetullah. Sahabeden Rafi bin Hadiç şöyle der. Ey Allah'ın Resulü, biz senden birçok şeyler istiyoruz. Bunları yazalım mı? Diye sordum. Yazınız bir sakıncası yoktur buyurdu. Bunu da Rame Hürmüzi Muhaddisül Fasıl adlı eserinde rivayet eder. Bu hadislerden anlaşılıyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam önceleri yazı bilgisine güvendiği, hadisleri yanlış yazmayacağından veya Kur'an-ı Kerim ayetleriyle karıştırmayacağından emin olduğu kimselere hadisleri yazmalar için müsaade vermiş. Hadis yazmayı yasaklarken göz önüne aldığı tehlike kalkınca yazıya akla erenlerin yazmasına izin vermiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Aleykümselam. Bizzat kendisinin hadis yazdığını gösteren bazı deliller vardır. Mesela komşu devlet başkanlarına yazdırdığı mektuplar, Medinelilerle yapılan anlaşma, Hudeybiye anlaşmasının metni, Mekke fethinden sonra yaptığı bir konuşmayı Yemenli Ebu Şah adlı birisi için yazdırması, ölümüne yakın bana yazı yazacak şeyler getirin, size bir vasiyetname yazdırayım ki sonunda sapıtmayasınız demesi gibi. Sahabeden bazılarının ta peygamberin hayatında yazdıkları hadis metinleri vardır. Ebu Hüreyre'nin şu sözü de Nebi Aleyhisselatü Vesselam zamanında hadislerin yazıldığını gösterir. Bukhari rivayet ediyor bunu ilim babında. Abdullah bin Amr hariç kimsede bende olduğu kadar hadisi yoktur. O hadisleri yazardı, ben yazmazdım. Kısaca tekrar edersek sahabeden bir kısmı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan duyduklarını dikkatle yazarak korumuşlardı. Kur'an-ı Kerim'in hadislerle karışması endişesi kalmayınca Peygamberimiz hadisleri yazmak isteyenlere genel izin verdi. Sahabeden bir kısmı hadisleri daha az yazmış, bir kısmı yazmamış, duyup gördükleriyle hareket etmiştir. Okuma yazma bilmeyen bir kısmı da hadisleri yazmayıp ezberden nakletmişlerdir. Hadisleri yazma işi sahabe ve tabiun zamanında da devam etmiştir. Meşhur tabi Said bin Cübeyr'in hadisleri yazdığı, Abdullah bin Abbas'ın hadis yazarken kağıt yetmezse elbisesine, ayakkabısına, avucunun içine kaydettiği, eve gidince kağıda geçirdiği çok meşhurdur. Sahabe ve tabiun devrinde kağıda geçirilen hadisler ezberden olduğu gibi bu yazılı metinlerden de rivayet edilmiştir. Bu ilk yazılı metinler arasında Azami'nin, Muhammed Mustafa Azami'nin ilk devir hadis edebiyatı, Dirasat fi Hadisin Nebevi adlı kitabı tercüme edilmiş Türkçe'ye, ilk devir hadis edebiyatı diye. İz yayınlarından çıktı bu kitap. Orada ilk hadis nüshaları, sahabe tarafından yazılan, tabi'in tarafından yazılan ufak cüzler halinde kitabın sonuna Arapça metinlerini koymuş. Örnek olarak. Bunlar ele geçirilmiş. Ve bunlar, yani bu yazmalar ele geçirilince mesela Ahmet bin Hanbel'in müsnediyle karşılaştırılıyor. Abdullah bin Amr müsnedi mesela. Birebir hiçbir lafız değiştirilmeden aynen bulunuyor. Yine Vehib bin Münebbih'in yazdığı nüsha, Ebu Hureyre'den rivayetleri şey yapılıyor, ele geçiriyor. Muhammed Hamidullah ele geçiriyor bu yazmayı. Bukhari ile karşılaştırılıyor. Vehib bin Münebbih'ten yaptığı rivayetler kelimesi kelimesine aynı. Bu da rivayet ilminin ne kadar düzenli, güvenilir bir şekilde bize ulaştığını gösteriyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın mektupları, komşu devlet başkanlarına İslam'a davet için yazdığı mektuplar buna örnek. Hazreti Ali'ye ait olan diyet ve esirleri tutsaklıktan kurtarmaya, Cabir bin Abdullah'ın hac menasıkına dair hadisleri yazdığı bir sayfa. Bunlar ileride tekrar değineceğiz. Sahabe ve tabiun hadisleri nasıl ezberden almış yahut yazmışlarsa öylece rivayet ederek peygamberden öğrenilenlerin yayılmasına, neşredilmesine çalışmışlardır. Ancak zaman geçip de peygamber devri geride kalınca bazı önemli konular ortaya çıkmıştır. Bu konulardan ilki sahabenin İslam ülkelerine dağılmasıyla rivayetin güçleşmesi, zorlaşması, Diğeri, sahabenin sayıca azalmaya başlamasıyla bildiklerinin kaybolduğu tehlikesinin ortaya çıkması. Tabiunun hadis alma uğruna şehirden şehre dolaşması birinci güçlüğü. İlim uğrunda sevgileri de, hırsları da ikinci zorluğu yenmiştir. Sahabenin bildiklerini kaybolmaktan kurtarma, tabiunda adeta bir vazife haline getirilmiştir. Diğer taraftan hadislerin çoğalması ezberlenip muhafaza edilmesini daha da zorlaştırmıştır. Her ne kadar tabiiler sahabeyi takiple onlardan bildiklerini öğrenmeyi mükemmel bir şekilde başarmışlarsa da hem rivayet ettikleri hadisleri korumanın hem de birçok fırkaların ortaya çıkışından sonra artan uydurmalardan kurtarmanın gittikçe zorlaşmaya başladığını görmekte gecikmemişlerdir. Bu sebeplerin her biri hadisleri uydurmalardan iyice ezberlenmiş, korunmuş olanları kaybolmaktan kurtarma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Ayrıca hadisler çok kere sahabe ve tabiunun sözleriyle birlikte rivayet edildiğinden peygamberin sözleriyle sahabenin sözlerinin birbirine karışma riski ortaya çıkmıştır. Bunların ayrı ayrı rivayet edilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Bütün bu ihtiyaçlar tabiunu hadislerin derli toplu bir hale getirilmesi zorunluluğuna götürmüş. Sonunda hadisler tedvin edilmeye, yani derlenip toplandıktan sonra konularına ya da başka bir usule göre ayrılmaya başlanmıştır. Hadisleri tedvin etmek ihtiyacını ilk duyanlardan birisi Halife Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh'tir. Bu meşhur halife Medine valisi Ebu Bekir bin Hazm'a şöyle mektup yazdı. Bak, araştır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadisine dair ne varsa yazdır. Çünkü ben alimlerin gitmesiyle ilmin yok olmasından korkuyorum. Bir de Nebi aleyhissalatü vesselamın hadislerinden başkası kabul edilmesin. Alimler ilmi yaysınlar, bilmeyenlerin öğrenmesi için açık yerlerde otursunlar. Zira ilim gizli kalmadıkça kaybolmaz. Bukhari bunu Kitabül İlim'de rivayet eder. Halifenin bu emri diğer İslam ülkelerine de yazılınca 1. Hicri asrın sonlarına doğru resmi bir hadis tedvin devresi başlamıştır. Söz konusu emir üzerine hadisleri ilk tedvin eden, daha önce de zikrettiğimiz gibi İbn-i Şihab-ı Zühri'dir. Ondan sonra bu iş devam etmiş, İslam aleminin her tarafında hadisler tedvin edilir olmuştur. Bu konuda İbn-i Şihab'dan başka şu alimlerin hizmeti geçmiştir. Mekke'de Abdülmelik bin Cüreyç, Medine'de Malik bin Enes, Basra'da Rabi bin Subayh, Said bin Ebi Arube, Kufe'de Süfyan-ı Sevri, Şam'da El-Evzai, Yemen'de Ma'mer bin Raşid, Horasan'da Abdullah bin El-Mübarek. Tedvin devrini yazılı eserler takip eder. Diğer bir ifadeyle hadisler tedvin devrinden sonra müstakil tertipli kitaplara aktarılmaya başlanmıştır. Bu konuda ilk yazılı eserler, yani sahife denilen küçük çaptaki ufak eserler, yani sayfeler, sayfa o manada birkaç sayfalık şeyler diyebileceğimiz tasnif devrinde bunlar ele alınmış, kaleme alınmış. Daha sonra mesela Ma'mer bin Raşid'in El-Cami'i ilk yazılı eserlerdendir. Bu Ma'mer bin Raşid'in Cami'i tek cilttir. Abdülrezzak bunu Musannefi'nin son cildi olarak tamamını rivayet eder. İmam Malik bin Enes'in El-Muvatta'ı, Ebu Davud et-Tayalisi'nin, meşhur sünen sahibi değil, Ebu Davud et-Tayalisi'nin Müsned adlı bir eseri, tek ciltliktir. Bu da ilk eserler, ilk Müsned eserleri arasındadır. Bu iki eser, yani Ma'mer bin Raşid ile İmam Malik'in eserleri, şu hususta önemlidir. Musannef yahut cami denilen ilk tertipli eserlerdir. Musannef tarzı eserler. Belli bir konuda değil, birçok konulardaki hadisleri ihtiva ederler. Hadislerin yanı sıra sahabe ve tabiuna ait sözleri de içine alırlar. Yani mevkuf ve maktu rivayetleri. 3. Hicri asrın başında telif edilmeye başlanan en önemli hadis eserlerinde esas teşkil ederler. Şimdi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerin yazılışına niçin izin vermediği bir soru. Neden izin vermemişti? Kur'an ile karışabilir. Yani herkes bunu düzgün bilmiyordu ama bilenlere de ruhsat veriyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yazdırıyordu. Hadisleri yazan sahabelerden örnek verin. Abdullah bin Amr. Başka? Ebu Hureyre yazmazdı. Ebu Hureyre yazdırırdı. Ve bin münebbih Ebu Hureyre'den içtiklerini yazmıştır. Cabir bin Abdillah. Ali bin Ebi Talip. Bunlar yeterli örnek olarak. Peygamber zamanında hadislerin yazıldığını gösteren hadislerden örnek verin. Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma'nın hadis yazması üzerine ona itirazlar geliyor. Peygamber kızgın da oluyor, sevinçli de oluyor. Sen her halinde yazıyorsun. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gidiyor, bu durumu söylüyor. Buradan haktan başka bir şey çıkmaz, yaz ey Abdullah diyor. Bu bir. İkincisi, Buhari'nin rivayet ettiği Ebu Şah'a, Yemenli Ebu Şah'a hutbenin yazılmasını emretmesi. Üçüncüsü, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şu sözü. Benden çok hadis bilen yoktur. Yalnız Abdullah bin Amr hariç. Çünkü o hadisleri yazardı, ben yazmazdım demesi. Ondan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözü. Bana kağıt kalem getirin, vasiyet yazdıracağım demesi. Öyle dedi. Ya bu izni gösterir. Bir başka hadis, beşinci hadis. Yine Bukhari'de Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ta ne diyor? Allah Resulü'nden bizim yanımızda yani Ehl-i Beyt'te Allah'ın kitabından başka bir şey yoktur. Yalnız diyor şu sayfa diyor. Bunda da diyor şu hükümler vardır diyor. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ten aleyküm selam ve rahmetullah. Hac menasikine dair hükümlere ihtiva eden bir sayfa var. Zekat hükmüne dair, zekat ahkamına dair yazılı bir sayfa var sahabilerde. Bunlar bununla ilgili deliller. Bize kadar ulaşan ilk yazılı metinler hangileridir? İlk yazılı metinler. Değil. Muhatta tam komple eser olarak. İlk yazılı metin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın komşu ülkelere yazdığı, krallara yazdığı mektuplar. Bir. Ondan sonra sahabilerin yazdığı sayfeler gelir. Bunlardan bulunanlar var demiştim. Ondan sonra Hemman bin Münebbi'nin sayfası gibi sahabeden bizzat yazanlar gelir. Hadislerin derlenmesi ihtiyacı neden ortaya çıkmış? İlmin yok olmasından ortaya çıkmış. İlmin birbirine karışması. Sahihlerle zayıf uydurmalar ortaya çıkması. Ondan sonra sahabe sözleriyle Allah Resulü'nün sözlerinin birbirine karışması. Bundan dolayı bunların ayrı ayrı tedvinine ihtiyaç duyulmuş. Buna ilk ihtiyaç duyan kimdi peki?
Ömer bin Abdülaziz.
Kime ilk mektubunu yazıyor bu usta? Bu görevi kime veriyor? Ebu Bekir bin Hazm. Ebu Bekir bin Hazm. İbn Hazm değil. O ayrı. O Muhammed bin Ali bin Hazm. Ebu Bekir bin Hazm'a bu mektubu yazıyor. O da her tarafa bu mektubu ulaştırıyor. İbn-i Şahbe Zühri bu işte uzman olarak görevlendiriliyor. İlk tedvin eden kimdir? Hadisleri. İlk tedvin eden kimdir? İbn-i Şahbe Zühri. Az önce söyledik. İslam ülkelerinde ilk hadis tedvin eden kişi olarak bilinenlerden, yani bu konuda eser yazanlardan örnek az önce zikrettik.
İmam Malik.
İmam Malik, Muvatta'ı. Bir de Mamer bin Raşid. El-Cami. Ondan sonra şeyler geliyor. Abdurrezzak'ın Musannefi, İbn Ebi Şeyben'in Musannefi gibi eserler geliyor.
İmam Şafii'nin kimden var ya?
Hangisini? İmam Şafii'nin var mı Musannefi? O Müsned. Musannef tarzında yazılan. Müsned, Müsned çok. Şimdi Müsned, sahabe isimlerine göre şey yapılan, rivayet edilen kitaplar. Musannef, Cami, Sünen bu gibi kitaplar ise belli bablara göre hadisler ayrılmıştır. Tasnif edilmiş yani. Musannef adı üstünde tasnif edilmiş. Tedvin devrinden sonra hangi devir ortaya çıkmış? Yazılı eserler, yazılı yani bu sünenlerin falan artık kitaplara geçtiği, bablara ayrıldığı, tertipli hadis kitaplarının çıktığı dönem gelmiş tedvin döneminden sonra. Tedvin, bunların düzenlenmesi, bakın henüz kitaplara yazılı bir şekilde geçmesi yok. Tedvin edilmiş, ayrılmış, tasnif edilmiş. Kitap olarak, mesela Kütüb-i Sitte gibi eserler ortaya çıkmış. Yani Kütüb-i Sitte sahiplerinin yazdıkları eserler gibi. Evet. İlk tedvin işini görenler Tabi'in döneminde, Tebevvüt Tabi'in döneminde İbn-i Cüreyç, Rabi bin Sübey, Said bin Ebu Arube, İmam Malik, İmam Abdurrahman Evzai, Süfyan-ı Sevri gibi alimler olmuş. Yani İbn-i Şahbe Zühri'nin zamanında oluyor bunlar. Onun şeyden İbn-i Şahbe Zühri'den sonra bunlar bulundukları ülkelerde, beldelerde bu işi öncülüğünü yapmışlar. Bu tedvin işinin öncülüğünü yapmışlar. Ondan sonra eserler ortaya çıkmış. Hatta Süfyan-ı Sevri'ye nispet edilen bir cami vardır. Yani böyle musannef tarzında tertip edilmiş bir eser vardır. Tefsiri vardır. Rivayete dayanır. Bunun gibi eserler ortaya çıkmış. Daha sonraki eserler, dikkat ederseniz, bakın bu ilk eserlerde şey vardır. Mesela belli müsnetler. Topladıklarını aktarmışlar. Daha sonraki dönemlerde, yani tertipli dönem dediğimiz dönemde fıkhi hükümlere göre belli amaca yönelik, tek bir hedefe değil, komple İslam'ın hükümlerini içeren, mesela abdestten başlıyor, taharetten başlıyor, ta tevhid konuları, iman konuları hepsini içeren bablar içerisinde bunları ele alıyor. Musannef aleykümselam, Musannef tarzı eserlerde bunlardan ayıran, sünenlerden ayıran en önemli özellik tabi'in ve tebe-i tabi'in sözlerini de tasnif etmesi. Onları da rivayet olarak ele alması. Aleyküm selam ve rahmetullah. Onları da tıpkı merfu hadis gibi hükme medar kılmaz. Aleyküm selam ve rahmetullah. Yok daha okunmadı. Oku istersen. Bunu burada bırakalım inşallah. Ufak bir bölüm kaldı. Onu da diğer derslerle birlikte değerlendirelim. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfuruke ve etubu ileyk.